20. ayrım. Gözü yukarılara dikmek. Eğer yapılan iş esinlendirici değilse yaşamımız da esinden yoksun demektir. Algı ne? Çalıştığımız iş bize ihtiyacımız olan şeyi vermediği için işçiler olarak çoğumuz yaşamımızda başarısız olduğumuzu düşünüyoruz diyor. Yaptığı işten muazzam zevk alanlarımızın ve sevgiyle yaptığımız bu işten ötürü ödüllendirilenlerimizin sayısı durmadan artıyor. Bunun iyi bir haber olduğu apaçık ama bu durum aynı zamanda işçinin insanlık onurunu zedeleyen işlerin varlığını daha da göze çarpar hale getiriyor. Yine çalışmada iflasın göstergelerini şöyle sıralıyor. Öz saygı azalması, huzursuz meşakkat, küçük bürokratik politikalar, görevlerimizin birçoğunun amaçsızlığı, yaratıcılığın, doyumun ve işe gerçekten katılma duygusunun bulunmayışının getirdiği çürüme, özelliğin olmayışı, gittikçe artan tecrit duygusu, aşırı rekabetçilik, verimsiz ve beceriksiz liderlik, fiziksel ve psikolojik güçsüzleşme. İyi haber bu koşullarda çalışan fazla sayıda insanın kalmamış olması. Kötü haber ise bu koşullarda çalışan insanların hala bulunması. Çalışma ilişkin olumsuz mesajların inatla günümüze kadar sürüp gelmesi, iş karartıcı işlerin sürüp gitmesini sağlamıştır. Eğer çalışma konusundaki beklentilerimiz düşükse bu beklentilerin karşılanma olasılığı yüksek olur. Nasıl layık olduğumuz politikacılara sahipsek aynı şekilde layık olduğumuz işlerde çalışıyoruz. Üstelik bugüne dek özel olarak neler hak ettiğimizi de pek düşünmedik. Yaptığımız işin daha anlamlı olması yönündeki talebimiz elbette zorluklara ve bir takım endişelere neden oluyor. Hepimizin daha azla yetindiği günlerde yaşam daha kolaydı. Ama bu sadece Fransız köylülüğünün 1789 öncesinde yaşadığına benzer bir kolaylıktı. Çalışmanın doyum ve ödül biçiminde hızla yükselen yeni taleplere kucak açması gerekiyor. Bunun zamanı geldi. Artık yeter. Gözümüzü yukarılara diktik. Hava devrimden yandan esiyor. Daha iyi bir çalışma için kalkılan hücuma önderlik etmesi beklenebilecek kurumlar, özellikle işçi sendikaları ile ortanın solundaki siyasi partiler hala büyük çapta. O eski çalışma kötüdür planlığını çalmaya devam ediyorlar. Onlara kalırsa işçilerin hakları için mücadele aslında olabildiğince az iş karşılığında olabildiğince fazla para koparmaya çalışmaktan ibarettir. Bu endüstri dönemi için tamamıyla doğru ama günümüzün işçilerine katiyen uygun düşmeyen bir stratejidir. Ne ki sendikalar daha kısa zaman karşısında daha fazla para, yıllarının mirasını sırtlarından atabilmiş değiller. Ne de olsa o yıllar onların altın çağıydı. Rector Ailton dediği gibi. İşçi sendikalarının ve bunların liderleri kendilerine özgü hiçbir program veya ideolojiye sahip değiller. Ücretlerde ve yan ödemelerde artışın ötesinde sendikalar üzerinde yaşadığımız şu dünyaya ilişkin tüm iddialarını tüketmiş bulunuyorlar. Erken emeklilik harika bir şey. Yaz aylarına denk gelen bir zamanda fazladan bir hafta tatil yapmak da öyle. Ve daha fazla para, bunun ne işe yaradığını hepimiz gayet iyi biliyoruz. Peki ama aşağı yukarı 20 ile 65 yaş arasında kalan bütün oyunlardan yaşamımızın bu en uzun ve en önemli dönemleriyle ilgili hiçbir şey yok mu? Demek ki bu bizlerin kararına kalmış bir mesele. Şirketler ruh halinin değişmekte olduğunu biliyorlar ve konumlarını değiştirmeye başlıyorlar. Çünkü çalıştıkları işe yüreklerini ve ruhlarını koyan yetenekli insanlar sadece etraftaki en mutlu işçiler olmakla kalmıyorlar. Aynı zamanda en değerli işçiler de bunlar. Yeni çalışma şartı. Biliyoruz ki şirketlerin bize ihtiyacı bizim onlara ihtiyacımızdan daha fazla. Üstelik biz talepleri olan bir kitleyiz. Yüreğini ve ruhunu işine veren yeni işçinin istekleri ise şunlar. İşte 6 maddeli yeni çalışma şartı. Size uygun çalışma. Geleneksel olarak işçiler çalıştıkları işe uydurulmuşlardır. Umabildikleri en iyi şey sahip oldukları becerileri kullanabilecekleri bir kariyere denk gelmek olmuştur. İşçi kontrolünün tepe noktasında zaman ve yönetim incelemeleri insanları verimli bir makinenin parçaları haline getirmeye kalkışmıştır. Frederick Taylor, işçileri ölçmek, otomatikleştirmek, birbirlerinden ayırmak ve kontrol etmek istemiştir. Ama artık biz yaptığımız işi kendi ihtiyaçlarımıza ve arzularımıza uydurabilir hale gelmek istiyoruz. Taylor'ın elinden değil, terzi elinden çıkmış işler istiyoruz. Charles Hand de firmaların iş değil fırsat, yaratıcı bir mekan sunması gerektiğini söylüyor. John Nell, iş tekliflerinin işçiye uyarlanacak biçimde biçilmesinin gerekeceği fikrine katılıyor. Çok özgül ve farklılaşmış iş sözleşmeleri her ne kadar hemen pazarda görülen bir özellik haline gelmişse de iş gücü pazarına henüz tümüyle egemen olmuş değildir. Ama bilgi işçileri için böyle olma yolundadır. tutkulu, yüksek becerili elemanları yeni ekonominin bu kıymetli taşlarını kendilerine çekip elde tutabilmek için şirketlerin onlara kendi hesabına evde çalışma imkanlarını temin etmeleri gerekir. ABD'nin eski çalışma bakanlarından Robert Rich, başarılı firmaların çalıştırdığı insanlara kendi hesabına çalışanların sahip oldukları avantajların birçoğunun nasıl, ne zaman ve nerede çalışacağı konusunda esneklik, katkıyla ilişkilendirilmiş ücret ve bir projeden bir başkasına geçme serbestliği sunar hale geleceklerini, geleceğin işletmelerinin bunlar olacağını söylüyor. Bazılarımız bol miktarda stratejik girdi isterken yönetime ilgi duymuyor, bazılarımız masa başında düzenli sürelerle çalışmaktan hoşlanırken, diğerlerimiz pazar günleri bahçede çalışmak istiyor, bazılarımız ekip çalışmasından hoşlanırken, diğerlerimiz tek başına çalışmayı seviyor ve benzeri. Şirketlerin yuvarlak delikleri kare taşlarla kapatmaya çalışmak yerine delikleri yuvarlaklaştırmaları gerekiyor. Bireylerin hazır değil de ısmarlama iş arzuları, ticari yaşamın daha geniş esneklik ihtiyacıyla çakışmaktadır. Pazardaki değişimin hızlı veri alındığında şirketlerin her iki tarafın da belli bir beklentiler kümesi olarak altına imza atıp kendisini taahhüt altında sokacağı ayrıntılı iş tanımları hazırlamaları zordur. Yönetim uzmanları Hammerlı Champion şirketlerin ihtiyacını şöyle tanımlıyorlar. Çok boyutlu ve değişim halindeki işler için şirketlerin açık işleri dolduracak insanlara ihtiyacı olmayacaktır. Çünkü mevcut işlerin hangileri olduğu ancak kabaca tanımlanabilecek. Şirketlerin işin neyi gerektirdiğini kestirip onu yapabilecek insanlara, kendilerine uygun işler yaratabilecek insanlara ihtiyacı var. Üstelik mevcut işler sürekli değişecektir. İş tanımının günleri sayılıdır. Bu iyi haber çünkü açık işleri doldurmaya hazır olanlarımızın sayısı her geçen gün biraz daha azalmakta. Bizler bizi şaşırtan, meydan okuyucu ve ana konudan sapmalara, yeni projelere, yeni insanlara açık bir çalışma istiyoruz. O arada yeni çalışma şartı aynı zamanda sınıfların, derece ve rütbelerin kaldırılması anlamına da gelmektedir. Bazı örgütler insanları hala ücretlerine ve değer ödüllendirmelere göre bazı kümelemelere ayırarak ortaokul gibi çalışmayı sürdürüyorlar. Bazı durumlarda ciddi başarı kaybeden bir projeye yürütmüş bir insan sırf grup B'den veya başka bir şey olduğu için doğru dürüst ödüllendirilemeyebiliyor. Cesur yeni dünyanın işçileri, alfalar, betalar ve benzeri olarak gruplandırması yaptıkları işe yürek ve ruhlarını koyan işçiler için bir hakarettir. Derecelendirme sistemleri tüm kasa fişlerini saklayan türden insanlar içindir. Bizim için değil. Bir insanın kalkıp George Serta şöyle dediğini düşünebiliyor musunuz? Bu resimler çok güzel ve özellikle de benekler çok ilginç. Ama sen sadece 5. sınıftasın. Üstelik çok da gençsin. Yapıtlarını sergileyebilmemiz için en az 3. sınıfta olman gerekir. Üzgünüm ama şunu da unutma. Sabreden derviş muradına ermiş. Aşırı bürokrasi tutkulu insanların çekip gitmesine neden olur. Bu insanlar tasnif edilmek, etiketlenmek ve bir yerlere konmak istemez. Keza kurallara da pek kulak asmazlar. İşe köpeklerini de beraberlerinde getirmek isterler. Sorun değil. Deri ceket giyerler. Sorun değil. Haber vermeden çekip bir yere giderler. Sorun değil. Kural ve düzenlemeler tutkunun, serüvenin ve yaratıcılığın düşmanıdır. Kadınla erkek birbirlerine kurallar koymaya başladılar mı? Bilirsiniz ki artık birbirlerinden bıkmışlardır. İş ve işini seven insanlar için de aynı şey söz konusudur. Kurallar her şeyi berbat eder. Buna karşılık değerler hayat verir. Kendi değerlerinden emin olan işçiler çalışma sözü verdikleri firmanın değerlerinden emin olmak isterler. Çalıştıkları iş yaşamlarında onları ifade eden en önemli eylemdir. Bu niteliğiyle o işin doğru mesajı veriyor olması gerekir. Yaptıkları şeyden hoşnut olmak isterler. Tom Peterson hatırlattığı gibi eğer verdiğiniz şey şaşmaz bir biçimde zamanınızı neye harcadığınızda aynen yansıtır. Tutkuları kontrol etmek. Ama ayrıca söylemeye gerek yok ki, şalteri ne zaman çevireceğimize veya bunu yapıp yapmayacağımıza kendimizin karar vermesi gerekir. Tutkulu işçiler 6. bölümde belirttiğimiz gibi zamanı hükmetmek isterler. Hangi saatte ne yapacağımızı iş değil biz belirleriz. Şartın ikinci talebi de budur. Bazı şirketlerin zamanla hükmetme talebini karşılaması zor olabilir. Cranier ile Daryl Love bu konuda şöyle diyorlar. Eski tarz yöneticiler insanların gözlerinin önünde olmamasından nefret ederler. İnsanlara tıpkı üniversite öğrencilerine dendiği gibi gidip bir şeyler yapmalarını söyleyecekleri yerde onlara okul çocuğu muamelesi yapma bağımlısı haline gelmişlerdir. Ama artık onlar sizin insanlarınız değil. Eğer onları eskimiş çalışma kalıplarının içine girmeye zorlarsanız pılı pırtılarını toplayıp gideceklerdir. Zamanla hükmetmeden insanların yaptıkları işi sevme olasılığı çok daha yüksektir ve işlerini seven insanlar zamanla hükmedebileceklerine garanti gözüyle bakacaklardır. Çalışma artık çalışmanız olunca da çalışma karşıtı gayet güçlü, çoğunlukla yanlış şeyler yazan Elizabeth Perry McKenna bu kitabı yazma deneyiminden söz ederken bir itirafta bulunuyor. Ürettiğim şey üzerinde kontrol sahibi olmaktan hoşlandım. Görevimi kendim belirliyordum. Ne zaman ne yapacağıma ve onu en iyi nasıl yapacağıma kendim karar veriyordum. Ve bana bunun için para veriliyordu. Bu benim için şaşırtıcı oldu. İşimi seviyorum, işime yarıyor. Perel McKenna'nın şaşırmak zorunda kalması anlamlı çalışma fikrine ve böyle bir beklentiye verilen zararın büyüklüğünün bir ölçüsüdür. Kontrol ve tercih her türlü değer ilişkisinin en önemli unsurudur. Bir diktatörle zoraki evliliği mutlu bir evlilik olmasını pek azımız bekleriz. Oysa yok etme mücadelesi verdiğimiz çalışma modeli budur. Esnek çalışma istekleri bazen vites küçültme arzusuyla iç içe geçiyor. Oysa çalışma zamanımız üzerinde kontrol sahibi olma arzusunun iş yapmama veya daha az çalışma isteğiyle bir ilgisi yoktur. Nitekim eldeki kanıtlar gönül rızasıyla yapılan çalışmanın saate bağlı yapılan çalışmadan çok daha bol olduğunu göstermektedir. Çalıştığımız işe epey bir zaman enerji ve yetenek hasretmeye hazırız. Ama bizim belirlediğimiz şartlarda. Çalışma temposunu bir miktar azaltmak, bizim tutumlarımızı çok güzel ifade edecek şekilde sıçan yarışı olarak adlandırdığımız rekabete dayalı çalışma yaşamının dışına çıkmak isteyenler olabilir. Böyleleri kent dışında geniş bahçeli bir evde yaşayan bir çiftin hayatını konu alan 1970'li yıllarda gösterime girmiş bir televizyon dizisi olan Güzel Hayat'ı imrenerek izleyenler türünden insanlardır. Ama güzel hayat can sıkıcı bir hayattır. Temposu düşük yaşamı olan bütün o kolektif nostaljiye rağmen başını kaşıyacak zaman olmamak iyi bir şeydir. Hissettiğimiz yeni rahatsızlıkların nedeni acelecilik hastalığıymış. Kent sakinlerine kırsal bölgelerin o daha mutlu daha sakin yaşamını özlemeleri gerektiğini öğretilmiştir. Oysa modern yaşamın temposu aşırı zorlanmanın bir göstergesi değil, katılmak istediğimiz faaliyetlerin yelpazesinin genişlemekte olmasının bir yansımasıdır. Robert Levin, zamanın coğrafyasında yavaş olanın iyi, hızlı olanın da kötü olduğunu düşünmenin çekiciliğine işaret ediyor ama sonra dönüp bunun tersini kanıtlıyor. Yaşam temposuna ilişkin bütün deneylerde hızlı yerlerde yaşayan insanların yaşamlarından tatmin olma olasılıklarının daha yüksek olduğu görülmüştür. Bizler başımızı kaşıyacak zaman olmasını istiyoruz. Dolu dolu yaşamak istiyoruz. Çok çalışmak, bazen de epey çok çalışmak istiyoruz. Bunu mecbur olduğumuz için değil, canımız istediği için yapıyoruz. Bunu istiyoruz. Çünkü böyle bir şeyi alternatiflerle kıyasla daha neşe verici ve daha tatmin edici buluyoruz. Bu kimin fikriydi? Tio, benim. Bir fon yöneticisi olan David Shaw her zaman elemanlarından birinin ortaya atacağı parlak bir fikre yatırım yapmaya çalışır. Ama eskiden böyle değildi. Bunu zor yoldan öğrendi. Birkaç yıl önce yeni bir .com şirketi kurma fikriyle işten ayrılan bir elemanı hiç düşünmeden uğurlamıştı. Jeff Bezos adındaki bu kişi yeni kurduğu firmaya Amazon.com adını vermişti. Yeni ekonominin sermayesi fikirlerdir ve şirketler bir süre için çalışanlarının beyin gücünü alıp kullanmaya başarabilmişlerdir. Artık akıllandık. Entelektüel mülkiyet ele avuca gelmez bir yaratık. Herhangi bir elemanın güçlü bir fikir üzerinde çalışıp o fikri şirketine vermek yerine rakip bir yeni firma kurması çok kolay. Nitekim tek başına hareket etmek çoğu zaman finansal bakımdan daha anlamlı oluyor. İşverenler haklı olarak çalıştırdıkları insanlara potansiyel rakip gözüyle bakıyorlar. Yeni çalışma şartının üçüncü talebi entelektüel mülkiyetimiz üzerinde kontrol sahibi olmaktır. Firmaların yetenekli işçileri ürettikleri düşüncelerin özgünlüklerinden elde edilen karlara erişim imkanı verme yollarını bulmaları gerekiyor. İşçiler entelektüel sermayelerini basitçe firmanın eline teslim etmeyip mali sermayeye dönüştürmek istiyorlar. Bazı şirketler çalıştırdıkları insanların kafasında çıkmış her türlü fikre acımasızca telif hakkı dayatan karmaşık iş sözleşmeleri hazırlıyorlar. Halkla ilişkiler ve reklamcılık gibi sektörlerde rekabeti yasaklayan sözleşme hükümleri epey yaygındır. Ama bu sopa gösterme önlemleri nadiren işe yaramaktadır. Birisinin bir fikri mesai saat içinde bulduğunu kanıtlamaya kalkışmak rüyanızda ortağınızın size ihanet ettiğini kanıtlamaya benzer. İmkansız ve anlamsız bir şey. Bunun yerine firmaların fikirlerimize yatırım yapıp karı bizlerle paylaşmaları gerekir. Nell'in işaret ettiği gibi ya fikrimi destekle ya nağ topla. Accenture ve IBM gibi bazı firmalar şirket içi atılım sermayesi fonları oluşturmuşlar ve çalışanlarıyla birlikte ortak girişimler kurmuşlardır. Bunlar yeni tür istihdam anlaşmalarıdır. AC Ventures'in Avrupa şefinin dediği gibi elemanlarımızın yatırım yapmadığımız yeni şirketlere gitmektense kendimizin yatırım yaptığı şirketlere gitmelerini tercih ederiz. Fikirlerimize desteğin ve finansal getirinin yanı sıra o fikirleri geliştirebileceğimiz imkanlara da sahip olmak istiyoruz. Yararsız toplantılarda çok fazla çalışma zamanı harcanıyor. Bruce Moon'un tasarım şirketi sıradan meselelerin toplanabildiğince çabuk halledildiği toplantılar ile beyin fırtınası oturumlarından, strateji planlamasından, zihin buluşmalarından oluşan atölyeler arasında yararlı bir ayrım yapmaktadır. Oyunculardan biri son çinkoyu tutturuncaya kadar insanların iyice posası çıkmış yönetim klişelerini ortaya atıp durduğu zırvalama tombalasının popülaritesinde görülen artış çalışma zamanının değerinin nerelere düştüğünü göstermektedir. Amerikan Kızılderili kabilelerinden Nez Perce'in reisi Samuel'a şöyle diyordu. Benim genç adamlarım hiçbir zaman çalışmayacak. Çalışan adam düş kuramaz. Oysa insan düş kurarak bilgi olur. Bununla ne demek istediğini çıkartabilirsiniz. Düşten yoksun çalışma ruhsuz bir faaliyettir. Günümüzün çalışan erkek ve kadınları bu imkanı sadece bunun için değil, aynı zamanda başarısızlıkla başarı arasındaki fark anlamına gelecek fikirleri yaratmak için de istiyorlar. Çalışıyoruz, belki de düş kurabiliriz.